bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Kurtlar Sofrası Atilla İlhan Adam Yayıncılık 3. Basım 1982 Filyo Stüdyosu'nda 6 Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Okuyan Levent Filyos. Ses kaydına başlama tarihi 1 Temmuz 2005. Gerek tarihin yeniden değerlendirilişi, gerek toplumsal ve ekonomik olayların kapitalistleşme süreci çevresinde verilmesi, teknik olarak her türlü bireysel etkileşim ve hatta sapıklıkları kapsayacak bir örüntü içinde adeta bir Marx ile Freud birleşiminin arayışını andırır biçimde işlenir. Atilla İlhan'ın bu yaklaşımının ilk temelleri sağlam bir biçimde olumlu bir gazeteci olarak çizdiği Mahmud'un kişiliğinde, bu kişilik çevresinde Kurtlar Sofrası'nda atılır. Emre Kongar Kurtlar Sofrası Atilla İlhan'ın Aynanın İçindekiler dizisi olarak anılan romanlarının kaynağı sayılabilecek bir başyapıttır. Toplumsal ilişkiler ve sorunlar bağlamında ele aldığı kişileri yazar derinliğine işlemiş, 27 Mayıs öncesinde Türkiye'deki iş çevrelerini, basın ve eğlence endüstrisini, gençlik kesimini büyük bir başarıyla yansıtmıştır. Atilla İlhan doğumu 1925 Menemen, Işık Lisesi'ni bitirdikten sonra bir süre İstanbul Hukuk Fakültesi'nde okudu. Ama bu işin üstüne düşmedi. Askerliğinden önce ve sonra 3 kez Paris'e gitti. 1949-1965 yılları arasında aralıklı olarak aşağı yukarı 6 yılını orada geçirdi. Yurda döndükten sonra senaryo yazarlığı, gazete yayın müdürlüğü, baş yazarlık, köşe yazarlığı, yayın evi danışmanlığı gibi işlerde çalıştı. Şiir, roman, deneme, inceleme, anı kitaplarıyla her zaman canlı, ele avuca sığmaz, dostlu düşmanı çok, okuru bol bir yazar olarak göründü. Perşembe, Cuma. Mahmut takip edildiğini Beyazıt'la fark etti. Kapalı tramvay durağının gölgesine sindi, omuzun üzerinden baktı, kaypak, durmadan yer değiştiren bir karanlığın ortasında adamı gördü. Şaşkın, onu birdenbire gözden kaybettiği için de kaygılı etrafına bakınan, sonra göz göze geldiler. Adam yerin dibine geçti, gitti. Kaldırımlara serilmiş akşam gazetelerinden otlamaya başladı. Gazete okuyacak adam mı bu? Hırpani, yüzü fena halde dağınık. Kaşıyla, gözü, ağzıyla, burnu birbirini tutmuyor. Mahmut önce gazeteye telefon etmeyi düşündü. İrfan'ı olmazsa Ragıp'ı bulmayı, Beyazıt'tan itibaren ardına birisinin eklendiğini söylemeyi, sonra vazgeçti. Telaşlandırmaya değmez dedi. Çocuk muyum? Saraçhane'ye kadar nasılsa bir çaresini buluruz. Neredeyse yağmur. Bir takım öfkeyle ne yapacağını bilemeyen kalabalık bulutlar. Üniversite kapısında saatlerin biri 11:20 geçiyor, öbürü buçuk. Saatine baktı, buçuğa 5 var. Güldü. Kendi kendimize ölçülü biçili bir zaman tutumu tuttuğumuzu söyleyip övünüyoruz. Avuntu. Tam buçukta durakta olmalıyım. Katip Rıza beni görmeye oraya gelecek. Sezai Yazmacı'nın adresini bir getirirse seyreylesen gümbürtüyü. Veznecilere döndü. Ardındaki de şöyle bir 50 adım kadar gerisinden. Çıtır çıtır çıtırdayan adeta elektrikli bir rüzgar. Şapkasını tutmasa uçacak. Ya bu rüzgar bu deli dolu bu homurtulu bulutları dağıtır, gökyüzünü siler süpürür ya da bu bulutlar bütün heybetiyle bu rüzgarın gırtlağına çöküp boğar. Hiç beklenmedik bir anda Mahmut jilet gibi parıldayarak geçen bir Fatih tramvayına atladı. Caddede bir izmarit gibi yapayalnız bıraktığı adam arka sahanlığın camlarında ezildi, büzüldü, ufaldı gitti. Düşündüğüm doğru, telaşlandırmaya değmez, budalanın biri. Kimseler yok. Rüzgarın altında Haliç'e kadar upuzun eli kolu bağlı bir Atatürk bulvarı. Islık ıslığa 2-3 gece otomobili, her iki kapalı durak da iyice terk edilmiş ve yalnız. Duvarlarında tükürülmüş yazılar ve rüzgar karanlığını sindirmeye uğraşıyor. Gerçekten kimseler yok. Oysa olması lazım, Katip Rıza Girgin'in sakaldan diken diken çenesi, parmak uçları aşılmış mor mürekkep lekeli elleriyle oralarda bir yerlerde cigara üstüne cigara eritiyor olması lazım. Mahmud'u bekliyor olması. Saat buçuk mu buçuk, Saraçhane mi Saraçhane, günlerden perşembe mi perşembe. Peki neden yok? Yok, neden gelmemiş? Bekleyeceğiz. 11.38, Fatih tarafından kafayı çekmiş öğrenciler sökün ediyor. 3-5 kişilik grup. Ağız birliğiyle asfaltı kusuyorlar. 11.39, gelen giden yok. 11.43 yine yok. Atlattı da gelmeyecek mi yoksa gelemiyor mu? Öyleyse niye telefon etmedi? Gazetenin telefonunu defterini elimle yazdım. Paranın yarısını aldı, daha ne isteyebilir? 11.45. Yağmurun eli kulağında, rüzgarın burnu kırıldı, dayak yemiş bir köpek gibi cami avlularına, sokak aralarına, kuytulara sokuluyor. Katip Rıza hala meydanlarda yok. Amma iş. 10 dakika daha beklerim, gelmezse vazgeçerim. Al bakalım, yine sarhoşlar, ağızlarına yüzlerine karanlıktan dağınık dağınık kaçıcı bir şeyler bulaşmış. İlkin Kızılderililer gibi tek sıra halinde, sonra el ele vererek veznecilere devriliyorlar. Buçuğu 21 geçe bir taksi peydahlanıyor. Haydi dolmuş taksim, 1-2 beklemeden gidiyor. 25 geçe saçları fena halde kıvırcık, cegetsiz, cigarasını avucunda içen bir it boy gösterdi. 1-2 etrafına bakındı, doğru Mahmud'un üstüne geldi. Boynuna kirli bir mendil bağlamış, nefesi ucuz tütün ve müthiş rakı. Affedersin abi, Mahmud Bey mi? Tamam, ne olmuş? Bir şey olacağı yok, Katip Rıza gönderdi beni, seninle bir dalgası varmış. Aşağıda Sadri'nin kahvehanesinde bekliyor, un kapanında, oraya kadar benimle bir zahmet. Mahmud Beyazıt da ektiğini düşündü. Herifi ve dediklerini şöyle bir tarttı. Mutlaka yalan. Bir dolap dönüyor ama dur bakalım. Ya bu herifler Katip Rıza'yı bir köşeye sıkıştırıp iyice benzettiler. Şimdi onu yem diye kullanıp beni benzetmeyi kuruyorlar. Böylece bir taşla iki kuş vuracak. Hem Rıza'dan hem benden kurtulmuş olacaklar. Ya da kendini daha pahalıya satabilmek için Katip Rıza böyle bir dümen buldu. Her iki halde de iş çatallaşıyor. Demin gazeteye telefon etmeliydim. Hiç de iyisi haberleri olurdu. Yan yana karanlıkta yürüyorlar. Mahmud tetikte, kirpiklerinin ucuna kadar dikkat kesilmiş, adamın her hareketini kolluyor. Önüne düşüp sırtını ona vermemeye gayret ediyor. İçinde korkuya da cesarete de benzeyen saklı bir duygunun telsiz işaretleri gibi kesik kesik yanıp sönüşü. Ne olursa Bizans kemerini geçtikten hemen sonra olur. Orası daima daha boş, daha kimsesiz ve daha çıplak. Yağmur serinliği ıslak bir kadın eli gibi yüzünde dolaşıyor. Uzakta tam alnının hizasında Beyoğlu'nun yangın kızıllığı. Mahmud'un hesabı şu, bu it taş çatlasa beni tek başına aklayamaz, muhakkak öbürlerine götürüyor. Bir punduna getirip hepsi birden üzerime çullanacaklar. Onun için kıl üstünde durmalıyım. Öbürleri kaç kişi olursa olsun, ne yandan parlarsa parlasın, ilk saldırışlarında bu iti kıskıvrak yakalayıp üstlerine vurabilmeliyim. Ve o kargaşalıktan faydalanıp, sonra yine o saplantı. Ne olursa Bizans kemerini geçtikten sonra olur, yağmur elini biraz çabuk tutsa belki işime yarayacak. İki kişiydiler, haksız bir kavgaya giren, parayla adam dövmeye kalkışan bütün bıçkınlar gibi yüksek sesle küfrederek gecenin ve İstanbul'un aynı noktasından fırlayıp Mahmud'u sardılar. Mahmud küfürleri yedi, bütün dehşetiyle yedi, onun biraz da bu kurtardı. Yanı başındakinin hızla arkasına geçip sımsıkı kollarını tuttu, gelenlere doğru itti. Adam umduğundan hafifti, sendeledi, öbürlerinin ayağına dolaştı, birisi düştü. Ötekisi başı tıraşlı, badem bıyıklı ve çarpık omuzlusu bir leylek gibi takır takır küfrediyor, hem de kafasını eğmiş körleme saldırıyor, kapıştılar. Mahmud omuzlarını kapayıp dirseklerini dikerek herifi tutmaya uğraşıyor. Gözlerinin önünde sağdan soldan yukarıdan aşağıdan belirip kaybolan bir badem bıyık. Midesinin üzerinde ve göğsünde acı bir ağırlık. Öbür ikisi doğrulmadan bunun işini bitirmeliyim. Bitiriyor da. Omuzlarından yakalıyor ve diz kapağıyla apış arasına kas katı vuruyor. Adam gık demeden ikiye katlanıyor, buruşuyor. Çimenlerin üzerine yığılıyor. Hayvan. Asıl tuhafı diğerleri üstüne gelmiyorlar artık. Birbirlerine bakıyorlar bir an. Sonra geceyi bir yerinden yarıp karanlığa girip savuşuyorlar. Mahmud önce niçin kaçtıklarını anlamadı. Sarhoşları sonra gördü. Yine Kızılderililer gibi tek sıra halinde bu tarafa geliyorlardı. Saldırganları bu çocukların ürkütüp kaçırdığını o zaman buldu çıkardı. Aynı anda yağmurun ince ince başlamış, şapkasının omuzlarının ve ellerinin ıslanmış olduğunu farkına vardı. Saatine baktı, 0:10. Fakat Katip Rıza'yı muhakkak bulmalıyım. Bulamazsam bütün bu yarı gece oyunu boşuna oynamış, bu fırıldakların hepsi boşuna dönmüş olacak. Kapanı okurmadıysa zaten onu da bir tarafından çeldiler, ayağından bir kazığa bağladılar. Göz göre göre elimden kaçıracak mıyım? Ara tara bul, buluştur, parasını ver, son dakikada parmakların ucu adrese dokunmuşken 3 astarsız külhanbeyi çıksın, uyuşuk bir yağmur altında seni tekrar ilk başladığın noktaya, 0'ın yanı başına iletsin. Yenir yutulur şey mi? Hem benim anladığım bu kombinezon, Katip Rıza'nın kuracağı kombinezon değildir. Öteki herifler buluşmamızı öğrendi ve adresin elime geçmesine engel olmaya karar verdi. Budala mı bunlar, iş nereye varacak, gözleri görüyor. İyisi mi dediler, katibi aradan çıkarırız, gazeteciyi bir güzel ısıtırız, olur biter. Belki onu daha ininden çıkmadan kıstırdılar, iflahını kestiler. Belki de bana yaptıkları gibi bu civarda yolunu bekleyip defterini dürdüler. Birinci halde işimiz yaş, ikinci halde bir ümit kapısı açılıyor. O iki hergele palas bandras kaçarken katibi buralarda bir yerde bırakmış olabilirler. Başında bir adamla ya da yalnız iyice paketlenmiş olarak. İyisi mi hem kapanına doğru hem Aksaray'a doğru bütün kuytulara göz atmalı. Bakarsın bir sokak arasında. Yağmur silinip silinip gidiyor, karanlık bir fısıltı o kadar. Mahmut bir boy yukarıya çıkıyor, gölgeleri dağıtıyor, duvar diplerini karıştırıyor, bodur ağaçın arasına ve arkasına bakıyor. Bir şey bulamayınca bu defa öteki yana iniyor, sağ kulağında balık kılçığı gibi jelatinli ve küstah bir bekçi düdüğü, solunda Haliç'ten savrulan bir motor uğultusu, etrafını kollaya kollaya Zeyrek durağına geçiyor. Sol üstünde Bizans duvarlarının nemrutluğu. İç karanlığında korkuya benzer bir duygu, yepyeni bir örümcek ağı gibi pırıl pırıl. Sonra bütün bir yaşamayı elle tutulur herhangi bir sonuca bağlamaksızın öğütebilecek sıkıntılı bir tartışma. Nereye kadar müsbet bir iş, nereden itibaren bir serüven bu? Neden kendimi durup dinlenmeden kendime karşı sınayıp duruyorum? Ya da şöylesi, niye tuttuğum bütün kurtuluş yolları beni önünde sonunda gerilimli bir senaryoyu yaşamaya götürüyor? İşte al sana üç kopuk bir adres ve bir gece yarısı. Şapkasının altında bir kavga sonrasının sızılarını dolaştıran eğik ve kendinden emin bir Mahmut. Buradan tutup bir cinayet romanına, daha ilk yarısında insanı heyecandan boğuveren bir gangster filmine rahatça girebilirsin. Bu bir manada ve bütün manalarda toplum şartlarına sığamayan bir adamın her dakika kendini aşmak istemesi değil de ne? Aksiyondan söz açıldı mı sonunda dönüp dolaşıp önceden kestirilemeyecek bir yerde serüvene bulaşıyoruz. Bir kere bulaştık mı maksat ne kadar beşeri ve müsbet olursa olsun İrfan'ın her zaman dediği gibi gerilim ve terör ön plana geçiyor. Şüphesiz İrfan'ın dediklerini %100 ciddiye almak bir hata olur fakat. Katip Rıza'nın ağzını mendille ellerini bir kayışla bağlamışlardı. Büyük duvarın dibine şöylece uzatıvermişler. Başında üç kişi duruyor. Mahmut bodur ağaçının arkasına saklandı. Bu üç adamın arasından durağa onu karşılamaya gelen kıvırcık saçlı iti, vezneciler de tramvaya atlayıp ektiği öbür hergeliyi tanıdı. Üçüncüsü arkasını dönmüştü. Konuşuyorlar. Kıvırcık saçlı it kelimeleri kulağa rahatsız eden bir hızla birbirine dolaştırıyor. Öbürlerini partiyi kaybettiklerine inandırmak istiyor. Çürük bir adam bu. Gösteriş, bir sürü laf. İş ufak büyük bir sorumluluk yüklemeye geldi mi kaytarıcı. Herif öküz gibi dövüşüyor, anlıyor musun? Rahmiye bir sağ koymuş ki südalen görmemiş. Yalan mı? Yalan. Söylesene. Sözü daima aynı şekilde bağlıyor. Katip alıp tüyelim. Öteki arkası dönük, onun suratına bile bakmıyor. Fikri başka. Bir kere gazeteciyi elden kaçırmalarını içerliyor ama asıl tutulduğu Rahmiye armut gibi herifin elinde bırakmaları. Gazeteci bu yakaladığı gibi elbette yukarıya karakola götürecek, orada aynasızlarla el ele verip iyice bir tozunu alacak. Ondan sonra işin yoksa kılçık Nazım'a laf anlat. İşi bildiğince halletmeye karar veriyor. Bu da Mahmud'un işini adam akıllı kolaylaştırıyor. Arkası dönük kopuk ve ilk takipçi vakit geçirmeden Rahmi'yi toplamaya gidiyorlar. Kıvırcık saçlı iti katibin başında bırakıp. Mahmud'un gözünde Rahmi'nin hiçbir önemi yok. Artık iç yüzünü iyice bildiği, kirli uyuşmaların öne sürdüğü bir taş. Eksik, bir bakıma yoksul bir kukla. Önce asıl önemli olan Katip Rıza'nın cebindeki adres. Madem ki o burada sosis gibi bağlı, ıslak duvarların ve yapışkan karanlığın altında eziliyor, öbürleri istedikleri kuvvetle istedikleri yöne gidebilir. İstedikleri Rahmi ve bilmem kimi kurtarabilirler. Fark etmez, Mahmud'un yapacağı basit. Bir kulpunu bulacak, kıvırcık saçlı iti çıt çıkarmadan zararsız hale getirecek. Tereyağından kıl çeker gibi Katip Rıza'yı çekip alacak. Çabucak bir hücum planı hazırlıyor, harekete geçmeden saatine eğiliyor, 0:50. Üç çeyrek sonra ikisi Mahmut ve herhangi bir parça bohçasından farkı olmayan Katip Rıza Beyazıt'ta Acem'in sabahçı kahvesinde. Gecenin yorgunluğunu kulaklarında keskin bir çınlama, dudaklarında çay sıcaklığı olarak yaşıyorlar. Saat sabahın ikilerine doğru koşturuyor. Ayaklarının dibinde şehrin kaymak bağlamış uykusuna sırtı dönük kahve. Can sıkıntısını ve yabancılık duygusunu, uykusuzlukları ve parasızlıkları emip duran bir sünger sanki. Burada uykuya, zamana ve İstanbul'a karşı savaşılıyor. Katip'in sesi titrek ve yorgun, çayını anlamadığı belli. Kahveyi şu karşısında oturanın Mahmud olduğunu anlamadığı belli. Kısa zamanda hızla yer değiştirmiş olması, beklemediği anda beklemediği şeylerle karşılaşması, yaşama temposunu alt üst etmiş, düzenini bulamadıkça hiçbir şey anlamayacak. Boş boş bakıyor, bulvardan yukarı çıkıyordum, birisi cigarasını ateş istedi, etraf karanlık, fark edemedim, meğerse onlar orada iki kişi pusu. Aklının almadığını ikide bir tekrarlıyor. Nasıl korkmazlar, nasıl cüret edebilirler, karakola iki adımlık bir yerde. Sonunda aynı yere bağlanıyor. Dinim gibi biliyorum efendim. Sezai'nin parmağı var bu işlerde. Ne iblistir o Sezai, bir ben bilirim bir de Allah. Kârına zararına bir yerde bir şey dönmesin. Kokusunu alır hemen. Neredeymişsin çıkar gelir. Mahmut cigarasının üzerine eğildi, burada durdu. Onu ilgilendiren her şeyden önce bu. Sezai Yazmacı'nın adresi. Ancak bu adres ve bu adam yoluyla birbiriyle ilgisi yokmuş gibi görünen şeyleri birbirine bağlayabilecek. Sezai Yazmacı'dan itibaren arsa spekülasyonu ve inşaat yolsuzluğunun son perdesi açılıyor. Katip Rıza iç cebinden yıpranmış bir defter çıkardı. Göz bebeklerinde dövülmüş bir karabiber rengi ve acılığı. Biraz Mahmut'a, yarıdan fazlası kendine. Bu dünya dedi, eden bulur dünyası. Gün Sultan Süleyman'ın günü ise katiyen mağrur olmayacak, öyle mi? Yarın Sultan Selim'in günü gelir, onun esamesi okunmaz. Kur'an'da bile böyle yazılmış bu efendim. Dün Sezai'nin günüydü, buna madik attı, bugün benim günüm. Diken diken çenesine avuşladı. Gözümün önünde hissemi iç eder mi? 4.000 lira benim için bir servet, ama o ve onun gibiler... Mahmut gizli gizli gülümsedi. Sultan Selim'in diye düşündü, vicdan azabı ya da daha meraklısı ve akla gelmeyeni Katip Rıza'nın intikamı. Kısaca adres diye sordu. Gazi Bulvarı 79 Taksim 2 İzmir. Bu kadar mı? Daha ne olsun? Ya bulamazsam? Bulacaksın. Burada tutunamayıp partinin ilçe başkanlığına atılınca İzmir'e kaçtı. Kim bilir orada kimlerin canını yakıyor. Efendim? Ama ben de onun canını yakıyorum. Eskiden ne demiş, kaz mı kuyuyor? Kirpiksiz buruşuk gözlerinin dibinde ansızın kükür sarısı bir ışık beliriyor. Adeta maddesi olan elle tutulabilecek sipsivri bir ışık. O anda yüzünün anlamı darmadağın oluyor. Çenesi ağırlığını ve önemini kaybediyor. Gözleri daha ön taraflara geliyorlar. Yok efendim, yok, ben canımı sokakta bulmadım. Kim durur artık İstanbul'da? Yarından tezi yok, ilk postayla Mersin'e. Ben aslen oralıyım, peder merhum bir tarihte. Mahmut'un bir eli midesinin üstünde, uzak, utangaç gibi bir gök gürültüsü gibi belirip kaybolan bir sancı. Rahminin yumruğundan besbelli, vartayı ucuz atlattık. Her an biraz daha eskimesine rağmen Katip Rıza karşımda ve Sezai Yazmacı'nın adresi not defterimde. Gazi Bulvarı 79 Taksim 2 İzmir. Şu halde iki yoldan biri. Ya Cezmi'ye telefonla talimat vereceğiz, gidip bu anka kuşunu kafesinde kıstıracak, ya da bu onun kıvıracağı iş değildir, biz başladık biz bitirelim diyerek İzmir'e gideceğiz. Patron hiç şüphesiz sen diyecek, git. Ariz amik tahkik et. Doğrusu da bu, ama şu sırada İstanbul'dan ayrılmam, gazeteyi bırakmam, doğru mu? Hele Ümidi bırakmam. Al bakalım, buna ne buyurulur? Kendini ne kadar genel, ne kadar herkes sayarsa saysın, ne kadar ben nihayet toplum örgüsünün bir ilmiyim derse desin, adam toplum adına bir yola çıkmaya kalkıştı mı ilk önce iç hesapları ayağını çeliyor. İrfan olsa gözlüklerinin ardında irileşmiş ve beşeri manalarını kaybetmiş, gözlerini devire devire. Sen diyecek, sentez yapmıyorsun, düpedüz uyuşmaz şeyleri yan yana koyup uyuşturmaya çalışıyorsun. Üstelik yanlış bir gayret seninkisi. Çünkü en basit hesap dolayısıyla mantık kuralını görmezlikten geliyor, ancak aynı türden olan şeyler toplanabilir. Sen ise kediyle köpeği uzlaştırmak peşindesin. Garson resmen uykusunda dolaşıyor. Çay diyor, kahve diyor, rüya hesapları görüp müşterilerine paranın üstü diye cılk ve sönük insan gözleri, yıldız kırıntıları dağıtıyor. Masanın birinde nargilesinin marpucunu kılıç yutan Hint fakiri gibi hançeresine dayamış, bıyıkları fevkalade serbest bir Kürt bekçi. Ötekisinde parmak uçları yenmiş mürettipler. Berikinde Mahmud'un nokta nokta ıslanmış geniş kenarlı şapkası. Ve Katip Rıza, kapının dışında yine öylesine, yine geldim gittim bir yağmur. Mahmud için, Katip Rıza için vakit ilerledikçe çay bardaktaki yerini bırakıp midedeki yerini aldıkça gece başlangıçtaki olağan dışı özelliğini elinde tutamıyor. Bulvarın sırlı karanlığı, Bizans kemerinin dönemecindeki sokak kavgası, usul usul gerçek nispetlerini terk ediyor. Bir düş yumuşaklığı, bir istek belirsizliği edinip, geceyle doğrudan doğruya ilgisi olmayan bir yerlere çekiliyor. Sanki bunları yaşamadılar, birisinden duydular ve o birisi yalan söyledi. Tam 15 gün var, sonra çıkıp geleceksin, istemeyerek yaptığımı biliyorsun. Ayaklarına düşeyim, beni döv, önünde parmağımı bile kımıldatmadan durayım. Beni iyice döv, elinin tersiyle vur. Boş yerlerime, kulağımın tozuna, boyunlarıma vur. Ya da yine sen bilirsin, sana bunu yaptım, bir yılını harcadım diye tarla başın olmadık bir yerinde, ufunetli sokakların kaypak karanlığı içinde beni öldür. Zarar yok, affet yalnız. Öleyim ne olacak, zaten herkes ölüyor. Herkes şaşılacak bir şekilde bir punduna getiriyor ve ölüyor. Beni de sen öldür, duyulsun, gazeteler yazsın. Gazetelerin birinci sayfalarında eli yüzü kanlı resmimi görsünler. Bu desinler Bekir, parlak Bekir, Namık vardı ya, hani o vurmuş dün gece yarısı. Tam 15 gün sonra birdenbire sen, saçların dimdik, simsiyah kaşların gözlerine karışmış, sakalların sivri sivri. Bak her şeye razıyım, beni dövsen de öldürsen de rezil de etsen hepsi kabulüm. Yalnız ne olur affet, istemeyerek oldu, böyle bir şeyi aklımdan bile geçirmiyordum, anla bunu. Asıl korktuğum da bu, asıl beni öldüren, geceleri uykularımı parçalayıp yatağımın ve gece saatlerinin eşiğine dimdik diken, dövmezsin, öldürmezsin, kılıma bile dokunmazsın, aramızda bu meselenin adı bile geçmez. Sanki ben o değilim, sen o değilsin, sanki ben bir sözümle seni satmadım, sanki bir yıl duvarları yumruklaya yumruklaya. Ulan Allah'ım, bu rezilliğin bana yaptığını yanına bırakacak mıyım diye kendini yemedin. Hani bazı kibritler ümitsizdir, yanmayacak dersin, tam bir başkasına davranacağın sırada zır deli parlayıverir, şaşırırsın. İşte bunun yanıma kalacağını bilmek beni öyle bir çılgınlığın eşiğine götürüyor. İstiyorum ki gel, gel ve yanıma bırakma, susma, küfret. Kaşlarını simsiyah yıkıp gururlu gururlu gülümseme. Bir bıçak göstermiştin bana Gülhane Parkı'nda, sırıtkan kız gibi bir bıçak. İşte onu al, kulağımın dibine sıkı sıkı sapla. Yoksa dayanamayacağım. Geleceğini canavar düdükleri gibi kıvrana kıvrana uzaklaşan bozuk ve beyhude bir yıla rağmen hiçbir şey olmamışçasına oturduğun masaya oturacağını tasarlamak yetiyor. Hiçbir şey demeyeceğini, hiçbir şey yapmayacağını dinim gibi biliyorum. Affetmeyeceksin de. Kahrını var ya kahrını, mideni, ciğerlerini sarmış, gizli, kalleş ve amansız bir kanser gibi için sıra taşıyacaksın. İşte bu yüzden uykularım kaçıyor. Kendimi durup durup o kahveden ötekine, ötekinden tophaneye, tophaneden Galata'ya atıyorum. Onun için İstanbul böyle pis pis suratıma tükürdükçe içimden bütün parmaklarımı birer birer kırıp koparmak, saçlarımı pervanelere vermek, dişlerim titreye titreye otomobillerin, tramvayların altına uzanmak geliyor. Düşün ki yalnız 15 gün, bugünü saymazsan 14. Demek 14 gün sonra. Üstelik Athena... Dudaklarının koyu menekşe bir kalemle yalnız sınırlarını çiziyor. Gözleri yeşil ve yeşil dönüyorlar. Nereye baksam Athena. Bana yüz vermiyor. Görmüyor bile beni. Ben ne yapsam, ne kadar onun etrafında vızıldasam, ne kadar saçlarının rüzgarını toplasam boş. Fırlak ağzını karanlığa yamyası yapıştırıyor. Kirpikleri birbirine dolaşık, göğsü yüksek, kalçaları bereketli. Kendisi için, seyircileri için, kılçık Nazım için dans ediyor. Aslında ben kim, Athena kim? Neden Athena? Durmaksızın. Bir tel var içimde, bir yerimde, onun simsiyah dümdüz omuzlarına inen saçlarından bir esinti. Alnındaki kırkmalardan, fırlak etli ağzından bir ses uçuyor ve bu teli vakitli vakitsiz ürpertiyor. Tir tir titriyorum. Hep Athena artık. Önüm sıra, yanım sıra, içim sıra. Gece olsun yine yarı çıplak, başı kıçı belirsiz cazın önüne çıksın. Cigara dumanları, rakı, vodka ve bol dumanları altında kırbaçlanıyormuş gibi. Bir terli, bir dehşetli zenci tarafından şakır şakır dövülüyormuş gibi. Kendini oradan oraya savursun, kırılsın, dökülsün.